Ayrım 25, sayfa 281. Görüldüğü üzere sanatın insan kişiliğinde denge sağlayıcılığını ve iyileştirici bir yapıya sahip olduğunu kabul edenler, onun tahrip ediciliğine vurgu yapanlardan daha fazladır. Fakat ortada bir gerçek vardır ki, o da sanatın insan üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisinin bulunduğu gerçeğidir. Mesela bu bağlamda ünlü ressam Matisse, "Bana bir hastanenin duvarını boyatsalar, hastalar dertlerinden kurtulur diyemem. Ama iyileşme dönemini bir parça kısaltmayı taahhüt ederim," der. Van Gogh da, "Bir kahvenin duvarlarını öyle bir kırmızı ve öyle bir yeşile boyamak gerekir ki insan burada katil olabilsin," demektedir. Rengin gücünden yararlanarak onu çeşitli sinir hastalıklarında kullanma yolunda birçok denemeler yapılmış ve kırmızı ışığın kalp üzerinde canlandırıcı etkisi olduğu, mavi ışığınsa kalpte geçici bir paraliziye yol açtığı görülmüştür. Kısacası rengin insan vücudunu fiziksel ve ruhsal açıdan etkilediği kanıtlanmıştır. Rengin ruhsal etkisi artık neredeyse genel bir kabul halini almıştır. Mesela açık limon sarısı uzunca bakılırsa tıpkı tiz sesli borazanın kulağa acı verdiği gibi göze acı verir. Gözün huzuru kaçar, uzun uzun bakmaya dayanamayıp mavide ya da yeşilde derinlik dinginlik ararız. Empresyonist ressam Kandinsky, kırmızının alevin rengi olduğundan dolayı aleve benzer bir ruhsal etki yaratabildiğinden bahsederek, rengin ruh üzerindeki etkisini tablolarıyla kanıtlamaya çalışır. Bazı sinir hastalıklarının tedavisinde rengin özelliklerinden bugün bile yararlanılmaktadır. Söz konusu çalışmalarda kırmızı ışın kalbi kuvvetlendirici, mavinin ise tersine kalp hareketlerini yavaşlatıcı ve hatta bir anlık olsa bile hareketlerini durdurucu bir özellik arz ettiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde Platon da müziğin ruhun üzerindeki derin etkisini Yasalar kitabında ele alır ve onun tedavi ediciliğine değinir. Estetik ve dinin olumlu ya da olumsuz bir etkiye sahip olması, onların bizi diğer varlıklardan ayıran, bizi biz yapan, yani bize insanlığımızı hissettiren temel yapılar olmasını değiştirmez. Din ve estetik hissedişler insani doğamızla alakalıdır ve insanı insan yapan hasletlerdir. Mesela bir değer olarak ortaya çıkan güzel, bizi dünyaya bağlar, dünyayla bütünleştirir. Kesinlikle din ve estetik duygunun gerisinde böyle bir anlayışın saklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, bir bakıma dünyaya evet diyebilme cesaretidir. Elbette ki her değer üst düzeyde insan olmakla ve insanı insan yapan amaçlarla alakalıdır. İnsan, geleceği olan bir varlık olmakla her zaman daha üst düzeyde yeni varoluş koşullarına yönelir ya da onları tasarlar. Kısacası din ve estetik içeriden ve dışarıdan durmadan bize insanlığımızı ve ne olduğumuzu hatırlatır. Kant'ın ifadesiyle, estetik haz yalın bir duyusal uyarıma değil, tersine bilgi yetilerimiz olan duyarlılık ile zihin arasındaki uyuma ve özgür oyuna dayanır. Estetik haz, sui generis, kendine özgüdür. Estetik haz bize insanlığımızı yaşatır ve bu anlamda mutluluk verir. Kendine, dünyaya evet diyebilen insan, yalnız içinde doğup büyüdüğü ve kendisine hazır olarak verilmiş bir evren içinde yaşamaz. İnsan, bu doğa evreni üzerinde hazır olarak bulmadığı ama kendisine yarattığı bir başka evren içinde daha yaşar. Sanat bizi insani etkinlik dünyasından bir estetik coşkunluk dünyasına taşır. Estetik coşkunlukta ise bir an için insan, insani ilgilerinden sıyrılır. O an filozof ve sanatkar kendine özgü bir tavır içine girer. Bu tavır derin ve özel anlamı olan bir tavırdır. Kendi içinde amaçlı ve anlamlıdır. Yani ototelostur. Coşku içinde olan ve bir sanat eserini izleyen ya da dinleyen bir kimse de bir bakıma onu meydana getiren filozof ya da sanatçı için özel anlamı olan dünyayı paylaşır, paylaşabilir. Bu anlam yaşamın anlamıyla eşdeğer değildir. Bu dünyadaki hayatla ilgili duyular ya da ya hiç yoktur ya da başka bir biçimde vardır. Kısacası sanat dünyası kendine özgü duyguları ve biçimleri olan bir dünyadır. Sanatın anlamı yaşamın anlamıyla tam olarak aynı olmasa da onun kendine özgü bir dünyası olsa da Kant özellikle güzel sanatların insanın sahip olduğu bütün zihinsel güç ve yetilerinin estetik durum içindeki bütünselliği demek olan yaşama duygusunu güçlendirdiğini belirtir. Çünkü ona göre kendi içinde amaçlı, amaçsız amaçlılık olan güzel sanatlar toplumsal iletişim yararına zihin güçlerinin kültürünü ilerleten bir etkiye sahiptir. Nietzsche böyle bir düşüncenin aslında din, ahlak ve estetiğin gücünü yitirmesiyle, başka bir ifadeyle değerlerin dış destekler bulamamasıyla alakalı bir şey olduğunu iddia eder. Dolayısıyla da dayanağını yitiren etik ve estetik, bakışlarını insanın iç dünyasına çevirmeye başlamıştır. Nietzsche'ye göre insanın ruhi doğasına yapılan atıflar yarı dini niteliktedir ve ön yargılarla doludur. Bizi insanlığımızdan uzaklaştıran söz konusu değerler elimizden hürriyetimizi alarak üstün insanın ortaya çıkmasını engeller ve insanı soysuzlaştırır. Nietzsche'nin ortaya koyduğu iddia özellikle Kant için oldukça ilginçtir. Çünkü bu, bir bakıma Kant'ın ahlak ve estetik felsefesinin şahsi bir kurgu olduğunu ve bir temenniden öteye geçmediğini söylemektedir. Nietzsche'nin eleştirileri felsefi düzlemde yabana atılır düşünceler değildir. Fakat toplumsal açıdan bakıldığında din ve estetiğin bir temenniden fazla olduğu da açıktır. Mesela bizler toplumumuzu geliştirmek ve insanlığımızın daha müreffeh yaşayabilmelerini sağlamak için onları sadece fakirlikten kurtarmakla meşgul olmayız. Kısacası fakirlerin içleri temiz havayla, bedava güneş ışığıyla dolu ve musluklarından temiz su akan betonarme binalarda yaşamalarını sağlayarak onları mutlu ettiğimizi düşünmeyiz. Bu yapılanlar onların sadece sağlıklı olmalarını sağlar, belki onu da sağlamaz. İnsan olmak sadece sağlıklı bireyler olmaktan geçmez. Biraz da güzelliği görebilmek, temaşa edebilmek ve hayatı güzel kılabilmekten geçer. İşte bu bağlamda Schiller, insanın insan olabilmesi için estetik insan olması gerekir derken, toplumun ve devletin de estetik bir devlet, toplum olması gerektiğini düşünmektedir. Çünkü sanat hayatın değil, hayat sanatın öğrencisi olarak durmadan bize ve toplumumuza şekil vermektedir. Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere birçok filozof sanatın bu yönü üzerinde durmuş, birey ve toplumun mutluluğu için estetiğin gerekli olduğuna inanmışlardır. Bunlardan biri olan Aristoteles, Nikomakhos'a etikte erdemin tek başına insana mutluluk ve huzur getirmeyeceğini, mutluluk ve huzur için güzellik sevgisi ve sanata da ihtiyaç olduğunu söylemiştir. Kısacası, kişiliğin oluşumunda ve gelişiminde, ayrıca bireylerden oluşan toplum ve devletin inşasında estetik, etik ve din vazgeçilmez unsurlardır. Ayrıca estetik, etik ve dini değerlerin bizi dünyayla bütünleştirdiği, kendimizi ve ötekini anlamamızı sağladığı da unutulmamalıdır. Bu düşüncenin zıttını savunmak da pekala mümkündür. Yani estetik duygu ve din bizi dünyaya yaklaştırmaz. Bilakis bizi dünyadan koparır. Bu düşünceyi savunanlara göre sanata ve dine ne kadar ilgi gösterirsek doğaya olan ilgimiz de o kadar azalır. Aslında sanat ve din bize sıklıkla doğada olmayanı sunmaya çalışır. Doğada olmayan insanı şaşırtandır ve dolayısıyla insana gizemli gelendir. Onlar sanat ve din bir bakıma doğanın kabalık, hamlık ve eksikliklerini insan tahayyülünde gidermeye çalışırlar. Oscar Wilde'ın ifadesiyle, doğa düzenden mahrumdur. Tuhaf yabanlıklar ve hamlıklar içerir. Tek düzedir ve yetkinleşmemiştir. Doğanın bu kadar kusurlu oluşu bizim için aslında bir şanstır. Aksi halde sanattan tümüyle yoksun kalırdık. Sınırsız çeşitlilik yalnızca insanın tahayyülünde, düşlerinde ya da doğayı seyreden insanın kültürle sakatlanan bakışında var olabilir. İşte bu yüzden Wilde'a göre din ve sanat aradığı mükemmelliği doğada ve dışarıda değil, kendinde bulur. Bu bağlamda sanat ve din aynadan ziyade bir örtüye benzer. Wilde ile Cross, şiirin ayrı bir dili, bir tanrılar dili olmasının mümkün olmadığını, böyle bir durumda insanların onu anlayamayacaklarını, şiirin insanları kendilerinin üstünden, aşkından değil, kendi içlerinden yücelttiğini söyleyerek sanatın salt insani doğaya aidiyetine vurgu yaparlar. Wilde, estetik akımın bir temsilcisi olarak sanata bir sınırlama getirilmesine, hatta ahlak öğretileri adına bir sansür uygulanmasına şiddetle karşı çıkar. Felsefesi daha önceki bölümlerde görüldüğü üzere estetik bir ontoloji hüviyeti taşıyan Platon ise sanata bir sınır konulması gerektiğine inanır. Dolayısıyla da Platon güzelliği sanattan koparmak ister. Çünkü güzellik sanatın ellerine bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Sanatın sınırları ahlakla belirlenir ve ahlakın sanata dahil edilmesine izin verilir. Ama o da ancak basit bir düzeyde, daha yüksek uyumların bir anımsatıcısı olarak ya da bir sansürcünün kontrolü altında. Bu bağlamda Platon ile Kant arasında çok rahatlıkla bir bağlantı kurulabilir. Zira Platon sanata ahlak adına bir sınırlama getirirken Kant da güzelliği ahlaktan koparmak ister. Kant'ın güzelliği sınırlandırma nedeniyle Platon'un sanatı sınırlandırma nedeni aynıdır. Onun daha önemli bir şeyin yolunda ayak bağı olmasını engellemek. Platon'a göre gençlere verilecek eğitime müzik ve jimnastikle başlanmalıdır. Jimnastik vücudun eğitilerek belirli bir düzen ve harmoniye kavuşturulmasını sağlar. Müzik ise kişiyi güzellikle tanıştırır ve ruhu dengeye sokar. Platon'un ütopik devleti içinde müzik önemli bir rol oynar. Zira müzik, filozof kralların da almaları gereken bir eğitimdir. O, ideal devletinde jimnastik ve müziği toplumsal katmanları ve statüleri ayrıcı bir özellik olarak da kullanır. Mesela güzel müzik, uyandırdığı olumlu ve ahlaki etkilerle elit kesimi köylülerden ayıran en önemli unsurlardan biridir. Buraya kadar Platon'un sanata karşı olumlu bir tavır sergilediğini söyleyebiliriz. Fakat ide nazariyesi ve ideal devlet ütopyası düşünüldüğünde genel hatlarıyla onun sanata karşı olumlu bir tavır aldığını söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Platon, ideler nazariyesinde sanatçının bir eikasya halinde olduğunu söylemese de ima eder. Eikasya en düşük farkındalık çeşididir ve gölgelerle sınırlı bilinç durumunu ifade eder. İkasya, onun mağara miti açısından yüzleri mağaranın arka duvarına dönük ve yalnızca ateşin düşürdüğü gölgeleri gören tutsakların halidir. Platon'a göre alemde metafizik ve ahlak üzere iki temel düzen vardır. Söz konusu iki yapıda da etken olan ya da etkin olması gereken şey felsefedir. Şayet sanat, metafizik ve ahlaki alanlara hizmet ediyorsa zararlı değildir ve yasaklanmamalıdır. Şayet hizmet etmiyorsa yasaklanmalıdır. Bu yüzden Platon iki temel gerekçeyle sanatın sansüre tabi tutulmasını ve hatta yasaklanmasını savunur. Bunlar epistemolojik ve metafizik gerekçelerdir. Metafizik ve epistemolojik gerekçelerin özeti kısaca şudur. Platon'a göre gerçek olan zihnin dışında var olan idelerdir. Duysal alanda bildiğimizi zannettiğimiz ya da gördüğümüz şeyler idelerin kopyaları yani taklididir. Dolayısıyla da onlar bize sanat düzeyinde bilgi verirler. Sanat ise taklit olan bu dünyayı taklit ettiğinden, bir bakıma taklidin taklidi olduğundan, bilgi değeri bakımından sanının sanısı durumundadır. Yani sanıdan daha düşük bir değere sahiptir. Bu yüzden Platon, Homeros ve Hesiodos'un birer sanatçı olarak taklidin taklidini sunduklarını, onların söyledikleri şeylerin hakikati yansıtmadığını belirtir. Mesela onların bahsettikleri tanrılar kötü şeyler yapabilen varlıklardır. Oysa tanrılara böyle şeylerin atfedilmesi kesinlikle doğru değildir. Gençlere eğitim verilirken tanrının sadece iyiliğin nedeni olduğu ve kötülüklerin hiçbir zaman onlardan gelmeyeceği anlatılmalıdır. Homeros insanları ölümden korkutmaktadır. Oysa gençler devletlerini korumak için ölümden korkmamalıdırlar. Yine Homeros, tanrıların yüksek sesle güldüklerinden ve cinsel tutkularından bahsetmektedir. Platon, Homeros'un neye dayanarak bunları söylediğini sormakta, gülme, kahkaha, cinsellik gibi şeyleri tanrılara atfetmenin yanlış olduğunu söylemektedir. Bütün bu sebeplere dayanarak Platon, Homeros ve Hesiodos'un tanrılar hakkındaki düşüncelerinin toplumda yasaklanmasını ister. Platon, İkinci olarak sanatla ilgili sınırlandırmasını faziletli bir toplum ya da ideal bir devlet kurumu adına ahlakla ilişkilendirir. Tiyatro izleyen vatandaşlar oynanan oyundaki karakterleri taklit etmek isterler ya da karakterlerden etkilenirler. Oysa sanat için hiçbir zaman ahlaksızlık istenilir bir gaye olmamalıdır. Devletimizde sizin gibilere yer yok. Yasalarımız size hak tanımıyor. Platon sadece tiyatroya, edebiyata değil, onun felsefi sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan müziğe de ahlak ve toplumsal inşa perspektifinden sansür uygular. Mesela Lydia ve İonya ezgileri, üzüntüyü ana tema aldıklarından kişiyi gevşekliğe sürükler. Dolayısıyla da iki tür müziğin de yasaklanması lazımdır. O, yiğitlik kazandırdığına inandığı Dorya ve kişiyi ılımlılığa sevk ettiğini düşündüğü Frigya müziğine müsaade eder. Platon'un müzik meselesindeki tavrı tamamen toplumsal ve ahlakidir. Erdem'de olduğu gibi müzik, yaşantı alanında düzenliliği, ölçülülüğü, harmoniyi ve yiğitliği uyandırmalıdır. Görüldüğü üzere Platon, sanatı yasaklamasına rağmen bu yasaklamasının kendisi, onun sanatın gücünü anladığının bir işaretidir. O, sanatsal güzelliğin toplumsal yapıyı denetlenebilir olmak koşuluyla bir dönüştürme işlevi gördüğünü inanmaktadır. Ama asıl eğiten ve dönüştüren doğa güzelliği ve onun da ötesinde mutlak güzelliktir. Doğa bizi eğitir, sanatsa eğitmez. Bunun anlamı şudur. Bizi heykeller değil, erdem sahibi bilgeler eğitir. Bu aynı zamanda çevremizdeki fiziksel dünyaya gerektiği gibi dikkat gösterilmemesi demektir. Platon'un burada bu denli eğitici bir unsur olarak gördüğü doğa, hiç kuşku yok ki ne romantiklerin doğasıdır, ağaçların ve tarlaların verdiği bir mesaj yoktur, ne de Kant'ın yücesidir. Çünkü aslında Platon ne doğanın ne de insanların megati yani büyük bir şey olduğunu düşünür. Çünkü Timaeus'taki yaratılmış varlıklar küçük ve çaresizdirler. Elbette ki Tanrı karşısında zorunlu tutkuların harekete geçirdiği bu varlıklar yasalarda kuklalara dönüşür. Platon'a göre bizler neredeyse gerçek değilizdir. Sanat yapıtları gibi haz ve acı ipleri ucunda oynatılan iğrenç kuklalarızdır. Ritüel ve estetik ilişkisi. Giriş bölümünde de belirtildiği üzere, varlığını insanda bulan din ve estetik konusu, diğer dinlerin perspektifleri dışarıda tutulmaya gayret edilmesine rağmen, özellikle teizme inanan kişilerin temsil ettiği dinler merkezinde ele alınmıştır. Bu bağlamda teistik bir dinin genel olarak üç temel umdeye dayandığı ve onların söz konusu bu üç unsura yaklaşımları muvacehesinde farklılaştıklarından bahsedilmişti. Bunlar uluhiyet anlayışı ya da tanrı inancı, ahlak ve ritüel ibadetlerdir. Önceki bölümlerde uluhiyet anlayışı ve ahlakla estetik arasında nasıl bir ilişkinin kurulduğu ya da kurulmaya gayret edildiği meselesi tahlil edildiğinden, burada ele alınacak konu ritüel ve estetik meselesi olacaktır. Bölüm başladığında ibadet kavramının yerine ritüel kavramının tercih edilmesi ise sadece ritüel kavramının daha kapsayıcı bir özellik arz etmesindendir. Genel olarak inanç ve iman gibi konular dinlerin zihni, kognitif yanını oluştururken hangi formda olursa olsun bir takım fiillerden oluşan ibadetler ya da ritüeller de bu düşüncenin veya dünya görüşünün somut göstergeleri olarak karşımıza çıkarlar. Elbette inanan bir kişi ya da dindar bir insan, kutsal olduğuna inandığı varlığın kendisinin dışında, üzerinde ve aşkın bir realiteye sahip olduğunu farkındadır. Ve kutsalın, kişinin meydana getirdiklerini aştığını kabul eder. Kutsalın bir varlıkla ve her şeyden önce de duygusal bir tecrübeyle ilişkilendirildiği, söz konusu tecrübenin daha sonra tasavvurlar, imgeler, entelektüel kategoriler, dini pratikler, kısacası dini kurumlar halinde ifade edildiği görülür. Böyle bir genel anlayış bizi iman sonucu yapılan her davranışın bir tür tapınma, ibadet olduğu izlenimini verir. Gerçekten de kutsal ve kutsala ilişkin tecrübeler genellikle kavramlar, efsaneler ve sembollerle dışsallaştırılmış ya da bir şekilde ifade bulmuştur. Ritüellerin belki de ilk hedefi olan yaşanılan tecrübenin dışsallaştırılması ki biz değerlendirme ve tahlillerimizi çoğu zaman dışarıdaki olgular üzerinden yaparız, kutsal varlığın sezilişinin, fark edilişinin bir bakıma yararlı, bir bakıma da tehlikeli unsurlar içerdiğini hissettirmektedir. Çünkü ritüeller çoğu zaman bazı kazanımlar elde etmek ya da bazı tehlikeleri bertaraf etmek için yapılmaktadırlar. Dengeli bir hayat sürdürebilmek için insan ruhu sadece nazari hakikatlerle beslenemez. O bilmeye ve inanmaya olan inançlarından başka ister şahsi davranışlarında, isterse Tanrı veya insanlarla olan münasebetlerinde olsun, hareketlerini devamlı bir şekilde tanzim edecek ameli bir kaideye dayanma ihtiyacı da duyar. Whitehead'in de belirttiği üzere söz konusu ameli yönüyle din, diğer unsurlarıyla karşılaştırıldığında insana ruhsal bölümlerini temizleyen önemli bir güç olarak karşımıza çıkar. Bu, ritüel açısından değer taşıyan eylem, nesne ve uygulamaların aynı zamanda bir heyecan kaynağı olmasındandır. Zira ritüelin iki temel fonksiyonundan biri koruma, diğeri de coşkunluktur. Din, kutsal alanla profan, dünyevi alan arasındaki ilişkiyi ritüellerle yönetir ve dengelemeye çalışır. Dolayısıyla ritüellerin iki durum, iki çağ, iki sistem, iki kişi, iki özdeş toplum vesaire arasındaki geçişi ve dengeyi sağladığı söylenebilir. Ritüellerin yukarıda bahsedilen temel özellikleri, yani ruhsal yapımızı arındırma ve güçlendirme gibi temel unsurları aynı zamanda estetik ve sanatın da olmazsa olmaz gereklerindendir. Büyük sanatların ruhu parlak değerler sunduğu ve çevremizin yeniden düzenlemesini zemin hazırladığı açıktır. Böyle bir bakış açısından hareketle kabullenilmiş bir sanat yapıtı ile ritüelin önemini tüketmek kolay görünmemektedir.